Ayrım 32, sayfa 349. Bağımsızlık toprağının atsız çiçeği, yatak öğretmeni, Sucata Massey. Ertesi sabah kütüphanede çalışırken kafam önceki gece Bay Lewis'le yaptığım konuşmadaydı. Patronumun yaptığı işten tiksindiğim için casusluk yapmaya başlamıştım. Ama savaş bu durumu tamamen değiştirmişti. Savaş hiçbir zaman görkemli olamazdı. Netaji'nin özgürlük mücadelesinden uzak durmaktansa savaşa katılması daha iyi olsa da. Ama eğer Japonlar galip gelirse Hindistan'ı Netaji'ye bırakacaklarından şüpheliydim. Bay Lewis hakkındaki duygularım da aynı ölçüde karışıktı. Birkaç ay evvel ondan nefret etmek çok kolaydı, şimdi ise o kadar kolay değildi. Ayrım sözcüğünü bunun yanlış olduğunu düşünüyor gibi kullanmıştı ve benimle gazete okumayı özlemişti. Keşke ona bunun benim de hoşuma gittiğini söyleyebilseydim. Bilgi edinmek amacıyla kullanıldığımı anlamadan önce. Şimdi bir radyo dinleme saati ayarlama önerisinin onun işini yapmasının bir başka yolu olduğunu düşünüyordum. Bu konuşmadan sonra kütüphanede Bay Lewis'le yalnız zaman geçirme ihtimali beni tedirgin etmişti. Orada beni öpmesine ramak kalmıştı. Pankaj bunu öğrense nasıl da dehşete düşerdi. Kafamı kitapları kataloglamaya veremiyordum, onun için ben de tozlarını almaya başladım. Çalışırken Rose Villa'da geçirdiğim o zor yıllarda İngiliz erkeklerinin bencil yapısını öğrenmiş olmama rağmen Bay Lewis'in beni çekici bulduğunu düşündüğüm için kendi kendime öfkelenmeye başladım. Bakımına destek olmak gereken bir kızım vardı. Onun için işimi kaybedemezdim. Pankaj'ın örgütü için yaptığım casusluğa da son veremezdim. Her şey aynı şekilde devam etmeliydi. Fakat benim bu iki erkeğe karşı hissettiğim duygular kadar zor olacaktı bu. İçimdeki bu çalkantılı duygularla kavga eder gibi toz alıyordum. Harita bölümüne geldiğim zaman o kadar sert toz alıyordum ki tozluktaki birkaç tüy yerinden çıktı. Ben onları almaya çalışırken Bay Lewis kapıdan başını uzattı. Ara vermek için iyi bir zaman dedi. Ben tozlu aceleyle arkama saklarken yağmur durdu. Benimle bahçeye çıkmaz mısın? Konuşmamız gereken bir şey var. Bahçede konuşmak çalışanların duymasını istemediği anlamına geliyordu. Ama bu kadar gizli ne söyleyecekti ki? Kıymetli hazinesinin bu kadar sert tozunu almam hakkında mı konuşacaktı? Yoksa konu önceki geceki düşüncesiz sözlerim miydi? Sakin görünmeye çalışarak peşinden dışarı çıkıp yanındaki bir sandalyeye oturdum. Sonra Jatin'i çağırmak için çanı çaldım. Çocuk geldiği zaman ondan karnabahar puhiri ile iki cin limon istedim. Bay Lewis kendim için de alkollü bir içki istediğimi görünce kaşlarını kaldırdı. Ama ben kendinden emin yapmacık bir gülümsemeyle ona baktım. Ne olursa olsun pişkinliğe vuracaktım, korkmuş görünemezdim. İçkiler geldiği ve yeniden yalnız kaldığımız zaman Bay Lewis, hükümetin diğer Asya sömürgelerinden gelen mülteciler için yeniden ev tahsis etmeye başladığını duymuş olabilirsin dedi. Mülteciler yüzünden iyi evleri olan bekar ICS çalışanlarının diğer erkeklerle birlikte bekarlar yatakhanesinde yatması isteniyor. Bu gençler için sorun değil ama benim kütüphanem var ve... Aniden azarlanmayacağımı anladım. Evi kaybetmek üzere olduğu için benden özür dilemeye çalışıyordu. Artık başımın üstünde bir dam olmayacaktı. Ve kütüphane işi olmayınca Kabita'ya gönderecek param da olmayacaktı. Eğer casusluk yapamazsam Pankaj da beni görmeyecekti. Benim kadar morali bozulmuş görünen işverenime bakarken bu çaresiz düşünceler içinde debeleniyordum. Sözcükleri bulmakta zorlanarak istediğiniz zaman odamı boşaltırım dedim. Ondan sonra da yine her gün gelir kütüphaneyi toplarım. Zira mutlaka o odaya ihtiyaç olacaktır. Hayır, ben evi dağıtmamak için bir plan yaptım. Boş odayı bir mülteciye vereceğim. Eğer bunu hemen teklif ederken sonradan buradan atılma şansım o kadar az olur. Cin limondan bir yudum aldım. Acı ve tatlıydı, tıpkı olması gerektiği gibi. Ama benim odam da var. Mülteciler bürosu bu dairede 3 yatak odası olduğunu biliyordur mutlaka. Bay Lewis eliyle umursamaz bir hareket yaptı. Orası saklanma deliği gibi ufacık yer. Oraya ancak bir çocuk sığabilir. Ama ben gayet iyi sığmıştım. Birkaç resim ve senlerin her yıl verdikleri bir takvimle süslediğim odama bayılıyordum. Hatta küçük bir koltukla Bay Chu'nun kendisine o kadar çok iş götürdüğüm için teşekkür olarak verdiği bir ayak taburem bile vardı. Bu eşyaları yanıma alıp alamayacağımı merak ettim ama nereye? Gerçekte hissettiğimden daha cesur bir sesle kendime bir yer bulurum dedim. Bay Lewis içkisini çileden çıkmış gibi bir tavırla masaya koydu. Kamala, sen bu evden gitmek mi istiyorsun? Aman tanrım, hayır. Yanıtım çok hızlıydı çünkü iştendi. Ama daha evvel o kadar çok defa evimi kaybetmiştim ki umut etmeye cesaretim yoktu. O zaman mülteciler bürosuyla konuşayım ve dün geceki konuşmamızı da kafana takma. O çok canlandırıcı bir konuşmaydı. Bunları duymam iyi oldu. Bay Lewis bana gözlerinin içi gülerek öyle dikkatli bakıyordu ki bakışlarımı indirmek zorunda kaldım. Eğer biri bize katılırsa artık gazete okumamın veya masada yemek yememin uygun olmayacağını anlamıyordu. Ve ben de bilgi toplarken daha ihtiyatlı olmak zorunda kalacaktım. Ama eğer burada kalırsam güvende olacaktım. Hiç değilse bir süre daha. Mülteciler bürosu birkaç gün içinde boş odayı Malaya polisinden bir baş müfettişle karısına vermeyi kararlaştırdı. Ama sonra iki kızları dolduğunu öğrenince onlara büyük bir ev tahsis edildi. Bir hafta geçti ve mülteciler bürosu odayı Burma'dan kaçmış ve halen hastanede iyileşmekte olan John McRae isminde İskoç bir rahibe verdi. Bay Lewis yaşlı bir ev arkadaşının sessiz olacağını, vaktini uyumakla geçireceğini ve bana çok yük olmayacağını düşünüyordu. Ama ben din adamlarının ne kadar katı olduğunu biliyordum, beni kaygılandıran buydu. Pazar akşamı pencereden bakarken yüzü kırış kırış siyah bir takım elbise giymiş, yaşlı bir adamın elinde bambu bir bastonla aksayarak ön kapıya yaklaştığını görünce yüreğim ezildi. Arkasından kilise arabasından indirdiği küçük bir bavulu taşıyan üniformalı bir şoför geliyordu. Endişemi rahibe belli etmeyeceğime kendi kendime söz verdim. Fakat yaşlı adam yüzünü görebileceğim kadar yaktığı zaman bu kararlılığım uçup gitti. Rahip McRae beyaz değildi. Bir zamanlar öyle olmuş olabilirdi ama cildi Burma'da geçirdiği yıllarda o kadar kararmıştı ki hiç Avrupalıya benzemiyordu. Sadece mavi gözlerinin ışıltısı ve güçlü İskoç aksanı kökenini ele veriyordu. Bayan Mukherjee, elimi zarifçe uzun boğumlu parmaklarının arasına alarak başını eğdi. Bu konukseverliğiniz için çok minnettarım ve size hiç zahmet vermemeye çalışacağım. Bu nezaketi karşısında afallayarak beceriksizce hiç zahmet olur mu dedim. Ben evle ve kütüphaneyle ilgileniyorum. Diğer çalışanlar sizin ihtiyaçlarınızla ilgilenecek. Rahibin gözleri büyüdü. Bir kütüphane görmeyeli 50 yıldan fazla oldu. Bunca zaman içinde ne kadar çok kitap yazıldığını hayal bile edemiyorum. Belki bir gün bana kütüphanenizi gezdirirsiniz. Memnuniyetle dedim bu hevesinden etkilenerek. Şimdi lütfen içeri gelin. Bu merdivenlerden dolayı çok üzgünüm. Kolunu tutmama izin vererek geniş merdivenden yavaşça çıkarken bana bunun Burma'dan ayrılırken yaptığı dağ tırmanışı yanında hiç olduğunu anlatıyordu. Eve girince onu herkesle tanıştırdım. Beklediğim gibi Esmer, İngrec'i görünce hepsinin gözü kocaman açıldı. Kala sahip diye fısıldadılar birbirlerine. Kara sahip. Başımı iki yana sallayarak onları düzelt. Hayır, ona lakap takmamalısınız. O rahip McRae ve rahip sahibi olacak. Rahip McRae'ye karşı neden böyle koruyucu bir tavır takındığımı bilmiyordum. O ilk birkaç dakika içinde onun bir an bile gizli bir saygısızla karşı karşıya kalmasını istemediğimi anlamıştım. O kadar çok eziyet çekmişti ki artık iyileşme zamanı gelmişti. Bay Lewis eve gelince kabak çorbası, bezelyeli patates ve daldan oluşan yemeğe oturduk. Ayrıca çemenli parata, tatlı mango turşusu ve tepeleme pilav vardı. Rahip McRae bizim yemeklerimizin en iyi hasat zamanlarında bile Burma'daki köyünde yediklerinden çok daha gösterişli olduğunu söyleyerek her şeyin azar azar tadına baktı. Ona özellikle hafif ve basit bir yemek hazırlattığımı söylemedim. Bu onu çok şaşırtırdı. Bay Lewis masanın başında oturuyordu. Ben her zamanki gibi solundaydım. Rahip de sağına oturmuştu. Bu birliktelik gayet doğal geliyordu ve konuşma kişiselleşmeye başladı. Rahip son 42 yılını Burma'da geçirdiğini ve öteki İngilizlerle beraber tahliye olmadığını söyledi. Diğerlerinden aylar sonra gelmesinin nedeni buydu. Halkımla birlikte kalırsam daha güvende olacaklarını düşünüyordum. Belki onlar adına Japon subaylarla konuşabilirdim. ''Neler olduğunu bize anlatır mısınız?'' dedi Bay Lewis ilgiyle öne eğilerek. ''Her gün Japon kumandanın yanına giderek askerlerine silahlarını bırakmalarını söylemesi için teşvik ettim. Ama bırakmadılar. Ve sonra köydeki bazı genç kadınların götürüldüğünü fark ettim. Hemen onları tuttukları kulübeye gittim.'' Rahip ışıltılı gözlerini bir an kapattı. ''Nasıl bıçaklandığımı hatırlamıyorum.'' Besbelli Japonların beni attıkları ceset yığınından bazı eski dostlar gelip beni kurtarmıştı. Köyün şifacısı ormandaki bir sığınakta gizlice beni otlarla tedavi etti. Yürüyebilecek kadar iyileşince ormanı geçtim, nihayet karayola ulaştım ve sınırı geçene kadar yürümeye devam ettim. ''Ana yol değil miydi?'' diye sordu Bay Lewis. ''O yol sadece İngilizlere tahsis edilmişti.'' Rahibin sesinde hafif tiksinti vardı. ''Ben Burmalılarla yürümeyi tercih ettim.'' ''Sizin karakterinizde birinin bizimle kalmasından onur duyuyoruz rahip. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz.'' Bay Lewis konuşurken yüzündeki ifadeden duygulandığını anladım. ''Burma'ya geri dönmeyi umut ediyorum ama benim yaşımda ve bütün bu olanlardan sonra kilisenin beni tekrar göndermesinin pek ihtimal olmadığını biliyorum.'' Rahip McRae bana hafifçe tebessüm etti. ''Ama şimdi yoksulluk içindeki Hindistan'dayım. Birkaç dil öğrenip burada çalışmaya başlamayı umuyorum.'' ''Birkaç dil mi? Bu ne hırs?'' dedi Bay Lewis kıkırdayarak. ''Ben yıllardır buradayım ve kama alanında size söyleyebileceği gibi sadece birkaç Hintçe ve Bengalce sözcük biliyorum.'' Bay Lewis'in ilk ismimi kullanmasının onu şaşırtmadığını umarak hemen rahibe döndüm. ''Sizin dil öğrenmenize memnuniyetle yardım ederim rahip. Size Bengalce, Hintçe ve Urduca öğretebilirim. Ayrıca Oriya dilini de çat pat biliyorum.'' Rahip başını bana doğru eğerek ''Teşekkür ederim Bayan Mukherjee'' dedi. ''Din camiası içinde biraz araştırma yapacağım. Belki o zaman misyoner olarak çalışmak için hangi dilin en faydalı olduğunu öğrenebilirim.'' Hayatımıza hoş bir hava gelmişti. Her sabah ben günlük kütüphane işlerimi yaparken Rahip McRae değişik yerlere saygılarını sunmaya gidiyor ve çay içerken bize eğlendirici hikayeler anlatıyordu. Pazartesi Quaker'larla kahvaltı ediyor. Dipnot Quaker, bir protestan mezhebi. Vivekananda'nın eserlerini tartışıyordu. Perşembe günü bir Katolik yardım toplantısı, Cuma bir Yahudi septi ve Cumartesi öğleden sonra bir Parsi toplantısı olabiliyordu. Dalhousie meydanı yakınındaki Aziz Andrew İskoçya Kilisesi'ne mensuptu. Fakat oraya genellikle sadece pazar günleri kısa bir süre uğruyordu. Hafif bir yemekten sonra rahip uyuklamaya başladı. İkindiye doğru çay içmek ve bir saat Bengalce çalışmak için uyandı. Böylece Bengalce ve İngilizce karışımı bir dille ormandan geçerek kaçışını daha ayrıntılı olarak öğrendim. Hatta yolda ona su veren ve tahliye güzergahını bulması için dikkat etmesi gereken işaretleri anlatan bir Japon askeri yardım etmişti. ''Tanrı'nın ışığı herkesin içinde parlar.'' dedi bana. ''Bunu unutma. Hiçbir zaman zalim olan bütün bir halk değildir. Kendi iradelerini başkalarına dayatan sadece bireylerdir.'' Ben her İngiliz'in mavi gözlü şeytan olduğunu düşünerek büyümüştüm. Ve doğum yapmaya çalıştığım demiryolu hastanesindeki hemşireler, Bayan Jameson ve Bay Weatherington kesinlikle bu korkunç modele uyuyordu. Ne var ki Bayan Richmond bana sınıfında kalma ve okuma yazma öğrenme fırsatı vermişti. Şimdi onun bir duşi kadar bana da yardım etmeye çalıştığını anlıyordum. Ama Bayan Jameson'ın kuralları elini kolunu bağlıyordu. Rahip bana gerçek bir dostluk ve dünyaya yeni bir bakış açısı sunmuştu. Ve Bay Lewis dıştan tam bir hükümet adamı gibi görünse de artık özünün öyle olmadığını biliyordum. Ama eğer herkesin içinde ışık varsa neden ordular olduğunu merak ediyordum. Ve neden dünya bu kadar karanlık görünüyordu? Bölüm 30. Nerede bir kaplandan korkarsan, orası senin için günün sona erdiği yerdir. Bengal atasözü. Hindistan'ı terk edin. Bu üç sözcük kırmızı boyayla Middleton Mansions'ı çevreleyen yüksek beyaz duvara yazılmıştı. Bu içimi hem heyecanla hem de kaygıyla doldurmuştu. Bu sözler bu binalarda yaşayan 30 küsur Avrupalı için bir uyarı olarak anlaşılabilirdi. Bay Lewis ve diğerleri Hindistan'dan gitmek istemesine rağmen denizlerdeki savaş yüzünden bütün yolcu taşımacılığı durmuştu. Shombu'nun Jatin'e yazıyı olabildiğince çabuk silmesini söylediğini duydum. Ama Jatin elinde bir kova su ve bir bezle dışarı çıktığında Bay Lewis onu durdurdu. ''Eğer yazıyı silerken görülürsen bu senin için tehlikeli olabilir.'' dedi Bay Lewis. Bir elini oğlanın omzuna koyarak ''Bırak kalsın. Bu benim onurumu kırmıyor. Harfler de eninde sonunda silinip gider.'' Hindistan'ı terk edin harekete bir hafta önce Gandhi'nin bir grup kongre partisi destekçisine hitap ettiği Bombay'daki bir parkta yapılan toplantıda başlamıştı. Gandhi İngilizlerin hep geleceğini söyledi ama bir türlü gelmeyen bağımsızlığı bekleyerek yeterince sabrettiklerini söylemişti. Genel valiye yazdığını ve İngilizlerin Hindistan'ı terk etmesini ve koşulsuz özgürlük vermesini talep ettiğini açıklamıştı. Eğer bu talebi gerçekleşmezse bütün halkı dramatik bir direnişe yöneteceğini vaat etmişti. Ertesi sabah Gandhi ve karısı Kasturba tutuklandı ve takipçileri protesto etmeye başlayınca hapse atıldılar. Bir hafta içinde Hint ceza mahkemeleri, Kongre Partisi üyeleri de dahil olmak üzere ağzına kadar eylemcilerle doldu. Fakat Hindistan'ı terk edin ulusal bir slogan haline geldi. Durum bağırmaktan ve yazı yazmaktan öteydi. Çelik ve pamuk fabrikalarıyla limanlarda çalışan işçiler greve gitti. Protestocular telefon tellerini kestiler. Öğrenciler dersleri boykot etti. Kalküta polisi çoğu sadece bayrak sallayan veya sokaklara barikat kuran protestocuları dövmeye başladı. Rahip McRae de polisin uyguladığı bu şiddetten benim kadar rahatsızdı. Vali Rutherford'a bu konuda bir mektup yazdı. Rahibin kendi adına neden korkmadığını anlamıyordum. Çünkü protestocular Kalküta sokaklarında dolaşan bütün Avrupalılara bağırarak slogan atıyorlardı. Ancak Gandhi'nin pasif direnişini göz önüne alarak nadiren onlara dokunuyorlardı. Bir kenarda durup senlerle birlikte işteyse birkaç protesto gösterisine katılamamak ağır geliyordu. Fakat tıpkı Bay Lewis'in Jatin'i uyardığı gibi Pankaj da beni uyardı. ''Hiçbir şekilde yakalanmamalısın.'' dedi Pankaj. ''Kafedeki gizli görüşmelerimizden birinde. Tutuklanma riskini göze alamayacak kadar değerlisin Kamala.'' ''Ama herkes katılıyor.'' diye karşı çıktım. ''Eğer hiçbir şey yapmazsam vatansever olmadığımı düşünürler.'' En azından senlerle birlikte Whiteaway ile öteki İngiliz dükkanlarının önünde bayrak sallayamaz mıyım? Ya tutuklanırsan, sözde şüpheliler üstüne nasıl teknikler uyguladıklarını hayal bile edemezsin. Hem işverenin onun masasından bana bilgi taşıdığını öğrenirse bu hareketteki pek çok insanın başını yakabilir. Sanırım haklıydı, başımı sallayarak kabul ettim. Bu daha önceki hiçbir eyleme benzemiyor. L'nin W'ya bunun Churchill'i küplere bindirdiğini söylediğini duydum. Maalesef başbakanın hiçbir zaman dominyon statüsü verilmesine razı olmayacağı anlamına gelebilir bu. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Hiçbir şey yapmadan evde mi oturacağız? Yoksa bedenimizi feda mı edeceğiz? Pankaj yumruğunu yavaşça masaya vurdu. Dediğim gibi, senin getirdiğin bilgiler şu anda son derece değerli. Ama dikkatli ol, ölümle kalım arasında ince bir çizgide yürüyorsun. Belki Pankaj bunun son konuşmamız olabileceğini sezdiği için bu kadar sert konuşuyordu. Bir hafta sonra Kalküta polisi Lata Menon'u hükümet karşıtı protestolarda kullanılmak üzere para topladığı için tutukladı. Pankaj Bandopadhyay onun avukatı oldu ve ilk duruşmada öyle bir hiddetle bağırarak konuştu ki hakim mahkemeyi aşağıladığı için tutuklanmasını emretti. Şimdi hem Lata hem de Pankaj Fort William hapishanesine atılmıştı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 358.